Ayrım 13.
Deniz kızı. Denizin çok uzak yerlerinde su peygamber çiçekleri kadar mavi, en saydam camlar gibi durudur. Ama öylesine derindir ki demir atmak boşunadır. Dibiyle yüzeyi arasındaki uzaklığı ölçmek için sonsuz sayıda minareyi ucuca dizmek gerekir. Deniz halkı orada oturur. Ama denizin dibi yalnızca akkumdan oluşur sanmayın. Hayır, burada çok tuhaf bitkiler ve ağaçlar boy atar, öyle de esnektirler ki suyun en ufak kımıltısında canlıymış gibi oynarlar. Büyük küçük bütün balıklar dalların arasında tıpkı havada uçan kuşlar gibi gidip gelir. En derin yerinde de deniz kralının sarayı bulunur. Duvarları mercandan, pencereleri kehribardan, çatısı da su alıp su vermek için açılıp kapanan deniz kabuklarından oluşur. Bu kabukların her birinin içinde en küçüğü bile bir kraliçenin tacına onur verecek parlak inciler vardır. Birkaç yıldır deniz kralı duldu. Evini yaşlı annesi yönetmekteydi. Akıllı bir kadındı ama düzeyinden öylesine gurur duyardı ki öteki önemli kişiler kuyruklarında 6 istiridye bulundururken o 8 istiridye bulundururdu. 6 torununa gösterdiği özen nedeniyle nedenli övülse azdı. Hepsi de çok çekici birer prensesti torunlarının. Ama en küçükleri hepsinden güzeldi. Cildi bir gül yaprağı gibi yumuşak ve parlak, gözleri derin bir göl gibi maviydi. Ama ayakları yoktu. Kız kardeşleri gibi onun da bedeni bir balık kuyruğuyla bitiyordu. Çocuklar bütün gün sarayın duvarlarında canlı bitkiler gelişen salonlarında oynuyorlardı. Kehribar pencereler açıldığı zaman bizim evlerimize kırlangıçlar girdiği gibi buraya da balıklar giriyor, küçük prenseslerin elinden yem yiyorlardı. Prensesler de onları okşuyordu. Sarayın önünde koyu mavi ya da ateş kırmızısı ağaçlarla dolu büyük bir bahçe vardı. Meyveler altınlar gibi parlıyor, çiçeklerse durmamacasına saplarını ve yapraklarını sallarken küçük alevleri andırıyordu. Yer ak ve ince kumdan oluşuyor, her yana yayılan olağanüstü bir mavi ışık denizin dibinde değil de havada, göğün mavisi içinde olduğumuzu düşündürüyordu. Durgun günlerde güneş de görülebiliyor, çeneğinin ışığını boşaltan erguvan kırmızısı bir çiçeği andırıyordu. Prenseslerin her birinin bahçede kendi küçük toprakları vardı, gönüllerine göre işleyebiliyorlardı bu toprağı. Biri ona bir balina biçimini veriyordu, öteki bir deniz kızı biçimini. Ama en küçük prenses kendi toprağını güneş gibi yuvarlak yaptı, içine de onun gibi kırmızı çiçekler dikti. Tuhaf, sessiz ve düşünceli bir çocuktu. Ablaları batmış gemilerden gelen değişik nesnelerle oynarken, o görkemli bir gül rengi salkım söğüdün mor gölgesi altında duran, çok sevimli bir oğlan çocuğunu canlandıran, ak mermerden bir heykelciyi süsleyerek oyalanıyordu. En çok hoşlandığı şey insanların yaşadığı dünyanın öykülerini dinlemekti. Büyük annesinden kendisine gemileri, kentleri, insanları ve hayvanları anlatmasını rica ediyordu hep. Her şeyden çok yeryüzünde çiçeklerin deniz altında vermedikleri bir hoş koku salmasına ve ormanların yeşil olmasına şaşıyordu. Balıkların ağaçlar üstünde nasıl ötüp zıpladıklarını tasarlayamıyordu. Büyük anne küçük kuşlara balık diyordu, yoksa anlattığı anlaşılmazdı. 15 yaşına geldiğiniz zaman denizin yüzeyine çıkıp ay ışığında kayaların üstüne oturmanıza izin vereceğim dedi büyük anne. Böylece büyük gemilerin geçişini görebilir, ormanlarla, kentlerle tanışabilirsiniz. Ertesi yıl kız kardeşlerin en büyüğü 15'ine erişecekti. Her kız kardeş arasında yalnızca bir yıl bulunduğu için de en küçük prenses denizin dibinden çıkmak için daha 5 yıl beklemek zorundaydı. Ama ilk çıkışlarında görecekleri olağanüstü şeyleri birbirlerine anlatacaklarına söz veriyorlardı. Çünkü büyük anneleri hiçbir zaman yeterince konuşmuyordu. Oysa onların bilmek için yanıp tutuştukları öyle çok şey vardı ki. En meraklıları da en küçükleriydi. Geceleri çoğu kez açık pencerenin yanına oturur, balıkların yüzgeçleri ve kuyruklarıyla dövdükleri mavi suyun derinliklerini bakışlarıyla delmeye çalışırdı. Böylece ayı ve yıldızları da görebildi ama hem çok solgun hem de suyun etkisiyle alabildiğine büyük görünüyorlardı. Kara bir bulutla perdelendikleri zaman üzerinden geçen bir balina ya da insan yüklü bir gemi yüzünden olduğunu biliyordu. Hiç kuşkusuz bu insanlar aşağılarda çok güzel bir küçük deniz kızının ak ellerini gemilerinin gövdesine doğru uzattığını uslarından bile geçirmiyorlardı. Bir gün oldu, büyük prenses 15 yaşına ulaştı, denizin yüzeyine çıktı. Dönüşünde anlatacak yüzlerce şeyi vardı. Ah, ay ışığının altında, durgun denizin ortasında bir kum yığınının üstüne uzanıp ışıkların yüzlerce yıldız gibi parladığı büyük kentin kıyılarına bakmak, insanların, arabaların ve canlıların seslerini dinlemek çok hoştu, diyordu. Ah, küçük kız kardeşi nasıl da dikkatle dinliyordu onu. Her akşam açık pencerenin önünde ayakta, uçsuz bucaksız su kitlesinin ötelerine bakarken büyük kenti, gürültüsünü ve ışıklarını düşlüyor, çan seslerini duyar gibi oluyordu. Ertesi yıl kız kardeşlerin ikincisi çıkma izni aldı. Güneşin ufka dokunduğu sırada başını sudan çıkardı. Bu görünümün görkemliliği onu büyüledi. Bütün bu gökyüzü altın gibiydi. Bulutların güzelliği ise tasarlanması bile onanaksız bir şeydi, diyordu dönüşünde. Kırmızı, mor önümden geçiyorlardı. Ortalarında da güneşe doğru ak bir yelken gibi bir yaban kuğusu sürüsü uçmaktaydı. Ben de bu büyük kırmızı yıldıza doğru yüzmek istedim. Ama birden siliniverdi. Çok geçmeden de denizin üstünü ve bulutları boyayan kırmızı parıltı yok oldu. Sonra sıra üçüncü kız kardeşe geldi. En gözü pekleri oydu. Bunun içinde geniş bir ırmak boyunca ilerledi. Bağlarla kaplı, güzel tepeler, görkemli ormanlar ortasında şatolar ve çiftlikler gördü. Kuşların şarkılarını dinledi, güneşin sıcaklığı kaç kez yüzünü serinletmek için suya dalmak zorunda bıraktı onu. Bir körfezde suyun içinde oynayan insanlar gördü. Kendisi de onlarla oynamak istedi ama hepsi de korkuyla kaçtılar. Kara bir hayvan, bir köpekti bu hayvan. Öyle korkunç bir biçimde havlamaya başladı ki o da korkuya kapıldı ve çabucak denizin ortasına döndü. Ama görkemli ormanları, yeşil tepeleri, balık kuyrukları bulunmamasına karşın yüzmesini bilen sevimli çocukları hiçbir zaman unutamadı. Dördüncü kız kardeş o kadar gözü pek değildi. Yabanıl denizin ortasında kalmayı yeğledi. Burada görünüm fersah fersah uzanıyor, gökyüzü suyun üstünde camdan yapılmış büyük bir çan gibi yuvarlaklaşıyordu. Uzaktan gemiler görüyordu, martılar gibi küçük görünüyorlardı. Sevinçli yunuslar takla atıyor, dev gibi balinalar burun deliklerinden fıskiyeler fışkırtıyorlardı. Sıra beşinci kız kardeşe geldi. Onun günü kışa rastladı. Bunun içinde ötekilerin göremediklerini gördü. Denizin yeşilimsi bir rengi vardı. Her yanda tuhaf biçimlerde elmaslar gibi parlak buzdağları yüzüyordu. Her biri insanların yaptıkları kilise kulelerinden de büyük bir inciye benziyor, diyordu bizim yolcu. En büyüklerinden birinin üstüne oturmuştu. Uzun saçlarını yere bıraktığı bu yerden gemiler kaçıyorlardı. Akşam bir fırtına gökyüzünü bulutlarla kapladı. Şimşekler çaktı, gök gürledi. Bu arada deniz kapkara ve çalkantılı buz tepelerini yukarılara çıkarıyor, şimşeklerin kırmızı parıltısıyla parlatıyordu. Bütün yelkenler toplandı, her yana korku yayıldı. Ama o rahat rahat buzdağının üstünde oturuyordu. Yıldırım ışıldayan suya kırık çizgiler çizerek düştüğünü gördü. Kız kardeşler sudan ilk kez çıktıkları zaman gördükleri bütün yeni şeyler karşısında büyüleniyorlardı. Ama bir kez büyüyüp de canları her istediğinde çıkabildikleri zaman büyü yok oluyor. Bir ay sonra aşağıda her şeyin daha güzel olduğunu, hiçbir şeyin kendi evlerinin yerini tutmadığını söylüyorlardı. Böylece çoğu kez akşamları beş kız kardeş birbirlerinin kollarından tutarak yüzeye çıkıyorlardı. Hiçbir insanda bulunmayan büyüleyici bir sesleri vardı. Rastlantıyla herhangi bir fırtınaya bakarak bir geminin batacağını düşünecek olurlarsa geminin önüne gidiyor, denizin dibinin güzelliği üzerine çok güzel şarkılar mırıldanıyor, gemicileri kendilerine konuk gelmeye çağırıyorlardı. Ama gemiciler deniz kızlarının sözlerini anlayamazlardı. Onların göklere çıkardıkları güzellikleri de hiçbir zaman göremediler. Çünkü gemi sulara gömülür gömülmez insanlar boğuluyor, deniz kralının sarayına ancak cesetleri geliyordu. Beş ablasının yoklukları sırasında pencerenin önünde yalnız kalan küçük kız kardeş onların arkalarından bakıyor, içinden ağlamak geliyordu. Ama bir deniz kızının hiç gözyaşı yoktur. Bunun içinde yüreği daha çok acı çeker. Ah ben de 15 yaşında olsaydım diyordu. Dünyayı ve üstünde oturan insanları ne çok severdim. Şimdiden duyuyorum. Gün geldi. O da 15 yaşına girdi. Büyük annesi ana kraliçe. Gideceksin. Gel de ablaların gibi seni de süsleyeyim dedi. Saçlarının üzerine her yaprağı bir incinin yarısı olan ak zambaklardan bir taç giydirdi. Sonra prensesin kuyruğuna yüksek düzeyini belirtmek için 8 istiri diye bağlattı. Ne kadar canımı acıttı dedi küçük deniz kızı. Güzel giyinmek istersek biraz acı çekmemiz gerekir diye yanıtladı kraliçe. Bununla birlikte genç kız bu süsü ve başındaki ağır tacı seve seve atabilirdi. Bahçesinin kırmızı çiçekleri çok daha iyi yakışırdı ona ama gözlemlerde bulunmayı göze alamadı. Allah'a ısmarladık dedi. Sonra bir sabun kaparcığı gibi hafif suyu geçiverdi. Başı denizin üstünde belirdiği zaman güneş yeni batmıştı. Ama bulutlar hala güller ve altınlar gibi parlıyordu. Akşam yıldızı da gökyüzünün ortasında ışıldıyordu. Hava yumuşak ve serin, deniz durgundu. Küçük deniz kızının yanında 3 direkli bir gemi vardı. Havanın durgunluğu nedeniyle yalnız bir yelkenini açmıştı. Tayfalar serenlerin ve halatların üzerine oturmuşlardı. Durmadan çalgılar ve şarkılar yankılanıyordu. Sonra gece yaklaşınca değişik renklerde 100 fener yakıldı. İpleri asılmışlardı. Öyle ki bütün ulusların bayraklarını gördüğünü sanırdı insan. Küçük deniz kızı büyük kameranın penceresine dek yüzdü. Suyun her yükselişinde saydam camların ötesinden göz kamaştırıcı bir biçimde giyinmiş birçok adam görüyordu. Hepsinin en yakışıklısı 16 yaşlarında uzun kara saçlı genç bir prensti. Bütün bu hazırlıklar onun yaş gününü kutlamak için yapılmıştı. Tayfalar güvertede dans ediyorlardı. Genç prens de güverteye çıktığı zaman havalara 100 havai fişeği yükseldi. Gün ışığı gibi bir ışık saçtı ortalığa. Küçük deniz kızı korkup suya daldı ama gene çıktı. O zaman göğün bütün yıldızları üzerine yağar gibi oldu. Hiçbir zaman böyle şenlik fişeği görmemişti. Koca güneşler dönüyor, ateşten balıklar havayı yarıp geçiyor, bütün deniz duru durgun ışıldıyordu. Geminin üstünde en küçük halatlar bile görünüyordu. İnsanlar daha da iyi görünüyordu. Ah, genç prens ne kadar yakışıklıydı. Herkesin elini sıkıyor, herkesle konuşuyor, herkese gülümsüyor. Bu arada çalgılardan geceye en güzel ezgiler yayılıyordu. Geç olmuştu ama küçük deniz kızı gemiyi ve yakışıklı prensi hayranlıkla izlemekten bıkmadı. Fenerler parlamıyordu artık, top atışları da kesilmişti. Bütün yelkenler açıldı ve gemi suyun üstünde hızla ilerlemeye başladı. Prenses arkasından gitti, bir an bile gözlerini pencereden ayırmadı. Ama çok geçmeden deniz kabarmaya başladı. Dalgalar büyüyor, gökyüzünde büyük kara bulutlar toplanıyordu. Uzaklarda şimşekler parıldıyor, korkunç bir fırtına hazırlanıyordu. Gemi azgın denizin üstünde hızla ilerlerken sarsılıyordu. Dalgalar koca koca dağlar gibi yükseliyor, kimi zaman onu aralarında bir kuğu gibi sürüklüyor, kimi zaman da doruklarına çıkarıyorlardı. Küçük deniz kızı bu inişli çıkışlı yolculuktan önce hoşlandı ama gemi şiddetli sarsıntılar altında çatırdamaya başlayınca birdenbire direkt bir çıta gibi kırılıp da gemi yana yatıp içine su dolmaya başlayınca tehlikeyi anladı, kendisinin de direklere ve kopan parçalara dikkat etmesi gerekti. Zaman zaman öylesine karanlık oluyordu ki hiçbir şey göremiyordu. Zaman zaman da şimşekler bu kazanın en küçük ayrıntıları bile görmesini sağlıyordu. Geminin üstünde karışıklık doruğuna ulaşmıştı. Bir sarsıntı daha, gemi tümüyle yarıldı ve deniz kızı genç prensin derin sulara gömüldüğünü gördü. Sevinçle doldu içi. Onu kendi evine ineceğini sandı. Ama insanların suda yaşayamadıklarını, bunun sonucu olarak babasının sarayına ölü olarak geleceğini anımsadı. O zaman onu kurtarmak için ezilmek pahasına denize dağılmış direklerin tahtaların arasından yüzerek geçti, birkaç kez ta derinlere dalmak zorunda kaldı. Böylece tam da gücünün tükenmeye başladığı, ölümün eşiğinde gözlerini yumduğu sırada genç prensin yanına vardı. Küçük deniz kızı ona yapıştı, başını suyun üstünde tuttu, sonra kendini onunla birlikte dalgaların keyfine bıraktı. Ertesi sabah güzel hava geri dönmüştü ama gemiden hiçbir şey kalmamıştı. Işıkları derinlere inen kırmızı bir güneş prensin yanaklarına yaşamı geri çağırır gibiydi. Ama gözleri hep kapalı duruyordu. Deniz kızı alnına bir öpüş kondurdu ve ıslak saçlarını kaldırdı. Onunla küçük bahçesinin mermer heykeli arasında bir benzerlik gördü. Kurtulması için dileklerde bulundu. Doruklarında ak karlar parıldayan yüksek mavi dağlarla kaplı karanın önünden geçti. Yamacın eteğinde çok güzel bir yeşil ormanın ortasında bir kilise ve bir manastırla küçük bir köy uzanıyordu. Kapıların dışında büyük hurma ağaçları yükseliyor, bahçelerde portakal ve limon ağaçları büyüyordu. Bu yerin oldukça yakınında deniz ince ve ak bir kumla kaplı bir koy oluşturmaktaydı. Deniz kızı başını yukarıda ve güneş ışınlarına dönük tutmaya özen göstererek buraya baktı. Çok geçmeden çanlar çalmaya başladı ve bahçelerden birinde birçok genç kız göründü. Küçük deniz kızı yüzerek uzaklaştı ve prense ne olacağını görmek için birkaç büyük taşın arkasına gizlendi. Bir süre sonra genç kızlardan biri önünden geçti. Önce ürker gibi oldu ama hemen kendini topladı, koşup başka insanlar çağırdı. Onlar da prense her türlü özeni gösterdiler. Deniz kızı kendine geldiğini ve çevresindeki herkese gülümsediğini gördü. Canının kimin kurtardığını bilmediğinden bir kendisine gülümsemedi. Bu nedenle prensin büyük bir eve götürüldüğünü görünce hüzünle denize daldı ve babasının sarayına döndü. Her zaman sessiz ve düşünceli olmuştu. O günden sonra daha da sessiz, daha da düşünceli oldu. Ablaları yukarıda gördükleri konusunda sorular sordular ama o hiçbir şey anlatmadı. Birçok kez akşam ve sabah prensi bıraktığı yere döndü. Bahçenin meyvelerinin olgunlaştığını gördü. Yüce dağlarda karların eridiğini gördü ama prensi görmedi. Denizin dibine hep biraz daha kederli dönüyordu. Burada tek avuntusu küçük bahçesine oturup prense benzeyen güzel mermer heykelciye sarılmaktı. Bu arada ilgilenmeyip unuttuğu çiçekleri yollarda yaban yerlerdeki çiçekler gibi uzanıyor, uzun sapları ağaçların dallarında birbirine sarılıyor, ışığı kesen kalın kubbeler oluşturuyordu. En sonunda bu yaşama katlanamaz oldu. Kız kardeşlerinden birine her şeyi anlattı, o da ötekilere anlattı. Ama yalnızca birbirlerine, bir de başka birkaç deniz kızını anlattılar. Onlar da ancak birkaç yakın dostlarına aktardılar olanları. Rastlantı bu ya, bunlardan biri de gemideki yaş günü şenliğini görmüştü. Prensi tanıyor ve ülkesinin nerede olduğunu biliyordu. "Gel kardeşim," dedi öteki prensesler. Sonra kollarını birbirlerinin omuzlarına atarak prensin sarayının önünde sıra sıra denizin üstüne çıktılar. Bu saray sarı ve parlak taşlardan yapılmıştı. Büyük mermer merdivenlerle bahçenin içine gidiliyordu. Çatının üstünde birkaç kubbe parlıyor, galerilerin sütunları arasında canlı gibi görünen mermer heykeller sıralanıyordu. Görkemli salonlar benzersiz perde ve halılarla donanmıştı. Duvarlar kocaman resimlerle kaplıydı. Büyük salonda güneş kristal bir tavandan geçerek büyük bir havuzda birkaç fıskiyenin altında duran en ender bulunur bitkileri ısıtıyordu. Bundan sonra gece olsun gündüz olsun küçük deniz kızı buraya sık sık geldi. Kıyıya yaklaşıyor, hatta gölgesi sularda çok ilerilere uzanan büyük mermer balkonun altında oturmayı bile göze alıyordu. buradan ay ışığının altında kendisini yapayalnız sanan genç prensi görüyordu. Çoğu kez çalgı sesleri arasında önünde çok süslü bir gemi geçiyor. Yeşil kamışlar arasında bu geminin ak yelkenlerini görenler onu kanatlarını açan bir kuğu sanıyorlardı. Bir de balıkçıların genç prens konusunda çok iyi şeyler söylediklerini işitiyor. O zaman o kendisini hiç mi hiç tanımamakla birlikte onun canını kurtardığı için seviniyordu. İnsanlara sevgisi günden güne artmaktaydı. Gene günden güne onlara kadar yükselmeyi daha çok istiyordu. Onların dünyası kendisininkinden çok daha genişmiş gibi geliyordu ona. Gemilerle denizi geçmesini, bulutları aşan yüksek dağların tepesine tırmanmasını biliyorlardı. Uçsuz bucaksız ormanlardan, yemyeşil tarlalardan yararlanıyorlardı. Ablaları merakını yeterince karşılayamayınca yaşlı büyük annesine sorular sordu. O haklı olarak deniz üstü ülkeler diye adlandırdığı yukarı dünyayı daha iyi tanırdı. İnsanlar boğulmadıkça sonsuza dek yaşarlar mı diye sordu küçük prenses. Bizim gibi ölmezler mi? Ölürler kuşkusuz diye yanıtladı yaşlı kraliçe. Hatta onların yaşamı bizimkinden daha kısadır. Bizler şöyle böyle 300 yıl yaşarız. Sonra yaşamımız sona erince köpeğe dönüşürüz. Çünkü denizin dibinde ceset konulacak mezarlar yoktur. Ruhumuz ölümsüz değildir. Ölümle her şey biter. Yeşil kamışlar gibiyiz. Kamışlar bir kez kesildikten sonra bir daha yeşermez. İnsanlarınsa tersine sonsuzca yaşayan bir ruhları vardır. Bedenleri toz olup çıktıktan sonra da yaşar. Bu ruh havanın içinden parıldayan yıldızlara kadar yükselir, bizim suların dibinden insanların ülkesini görmek için yükseldiğimiz gibi onlar da deniz halkları için erişilmez olan uçsuz bucaksız güzelim yerlere yükselirler. Ama neden bizim de ölümsüz bir ruhumuz yok dedi küçük deniz kızı üzgün üzgün. Bir gün olsun insan olmak, sonra da göksel dünyaya katılmak için yaşayacağım yüzlerce yılı seve seve verirdim. Böyle saçma şeyler düşünme diye yanıtladı yaşlı kadın. Biz burada yukarıdaki insanlardan çok daha mutluyuz. Demek bir gün ölmem gerekecek. Azıcık köpükten başka bir şey olmayacağım. Benim için ne dalgaların mırıltısı kalacak, ne çiçekler, ne güneş. Ölümsüz bir ruh edinebilmem için hiçbir yol yok mu? Tek bir yol var ama neredeyse olanaksız. Bir insanın sana sonsuz bir aşk duyması, onun için babasından ve annesinden daha değerli olman gerekir. O zaman bütün ruhu ve bütün yüreğiyle sana bağlanınca sağ eliyle sağ elinden tutup da sonsuza dek sana bağlı kalacağını and içerse ruhu senin bedenine de geçer, insanların mutluluğu sana da açılır. Ama hiçbir zaman böyle bir şey olamaz. Burada denizde en büyük güzellik sayılan şeyi, balık kuyruğunu insanlar dünyada iğrenç bulurlar. Zavallı insanlar. Güzel olmak için adına bacak dedikleri iki kaba dayakları bulunması gerektiğini sanırlar. Küçük deniz kızı balık kuyruğuna bakarak üzgün üzgün içini çekti. Sevinçli olalım dedi yaşlı kraliçe. 300 yıllık yaşamımız süresince elden geldiğince zıplayıp eğlenelim. Doğrusu ya bayağı güzel bir süre bu. Sonra daha iyi dinleniriz. Bu gece sarayda balo var. Böylesine göz kamaştırıcı bir şey yeryüzünde düşünülmez bile. Büyük dans salonu tümüyle kristaldendi. Her yana dizilmiş binlerce kocaman deniz kabuğu salonu mavimsi bir ışıkla aydınlatıyor. Bu ışık saydam duvarlar arasından dışarıdaki denize de vuruyordu. Burada büyüklü küçüklü erguvan, altın ve gümüş rengi parlak pullarla kaplı sayısız balıkların yüzdüğü görülüyordu. Salonun ortasından geniş bir ırmak akıyor, üzerinde yunuslarla deniz kızları kendi sesleriyle dans ediyorlardı. Sesleri çok ama çok güzeldi. En güzel şarkıyı küçük deniz kızı söyledi. Öyle çok alkışladılar ki bir an yeryüzünün harikalarını unuttu. Ama çok geçmeden yakışıklı prensi ve ölümsüz ruhunu düşününce eski üzüntüleri yeniden bastırdı. Şarkıyı ve kahkahaları bıraktı, usulca şatodan çıktı, küçük bahçesinde oturdu. Burada suya sızan av borusu seslerini işitiyordu. İşte geçiyor, bütün yüreğim ve bütün ruhumla sevdiğim, hiçbir zaman düşüncelerimden eksik etmediğim, yaşamımın mutluluğunu kendisine vermek istediğim geçiyor. Onun için, onun ölümsüz ruhunu kazanmak için her şeyimi tehlikeye atabilirim. Ablalarım babamın sarayında dans ederken gidip denizin büyücüsünü göreceğim. Bugüne değin hep tiksinmiştim ondan ama belki de bana bir öğüt verip yardım edebilir. Küçük deniz kızı bahçesinden çıkarak arkasında büyücü kadının oturduğu böğürtülü çevrintilere yöneldi. Bu yolu hiç izlememişti. Ne bir çiçek ne bir ot biterdi burada. Kumla örtülü dibi, çıplak ve gri, suyun yakalayabildiği her şeyi yutarak değirmen taşları gibi hızla kendi çevresinde döndüğü yere kadar uzanırdı. Prenses büyücü kadının yurtluğuna gelmek için bu korkunç çevrintilerin içinden geçmek zorunda kaldı. Büyücü kadının evi görülmedik bir ormanın ortasında yükseliyordu. Bütün ağaçlar ve bütün fundalıklar polipten başka bir şey değildi. Yarı hayvan, yarı bitki, topraktan çıkan yüz başlı yılanları andırıyorlardı. Dallar solucan biçiminde ve sürekli kımıldayan parmaklarla sona eren uzun ve yapışkan birer koldu. Bu kollar yakalayabildikleri her şeye sarılıyor, bir daha da bırakmıyorlardı. Küçük deniz kızı korkuya kapıldı. Geri dönmek isterdi doğrusu ama prensi ve insan ruhunu düşününce bütün cesaretini topladı. Dalgalanan uzun saçlarını poliplerin yakalayamaması için başının çevresine bağladı, kollarını göğsünde kavuşturdu, her biri kollarının arasında kazaya uğramış insanların ağarmış iskeletleri, kürekler, sandıklar, hayvan kalıntıları gibi şeyleri demir bağlarla sıkan bu iğrenç yaratıklar arasında bir balık gibi hızla yüzdü. En korkuncu da bu canavarlardan birinin boğulmuş bir deniz kızına sarıldığını görmesiydi. En sonunda kocaman deniz yılanlarının iğrenç sarımsı karınlarını göstererek kıvrıldıkları bir büyük alana geldi. Bu alanın ortasında büyücü kadının kazaya uğramış insanların kemikleriyle yapılmış evi bulunuyordu. Büyücü kadın kocaman bir taşın üstüne oturmuş, insanların küçük kanaryalara şeker yedirttikleri gibi elindeki kurbağaya yiyecek veriyordu. İğrenç yılanlara minik piliçlerim diyor, onları kocaman süngerimsi göğsünün üstünde oynatmaktan haz duyuyordu. Prensesi görünce ne istediğini biliyorum diye haykırdı. İstediklerin çok saçma, gene de yardım edeceğim. Çünkü sana mutsuzluk getireceklerini biliyorum. Prensin sana abayı yakması, seninle evlenmesi ve sana ölümsüz bir ruh vermesi için balık kuyruğundan kurtulmak, yerini insanların yürümekte kullandıkları şu iki parçayla doldurmak istiyorsun. Bu sözlerden sonra tüyler ürpertici bir kahkaha kopardı. Bu yüzden kurbağa ve yılanlar yere düştü. Neyse, geldiğine iyi ettin. Yarın güneş doğduğunda iş işten geçmiş olur. Daha bir yıl beklemen gerekirdi. Sana bir iksir hazırlayacağım. Bunu alıp gün doğmadan karaya götüreceksin. Kıyıya oturup iç. Hemen kuyruğun incelip insanların iki güzel bacak dedikleri şeylere dönüşecek. Ama şimdiden söyleyeyim sana, keskin bir kılıçla kesiliyorlarmış gibi canın acıyacak. Herkes güzelliğine hayran kalacak. Hafif ve güzel yürüyüşünü sürdüreceksin. Ama attığın her adım toplu iğne uçlarında yürüyormuşsun gibi acı verecek ve kanını akıtacak. Bütün bu acılara katlanmak istiyorsan sana yardımda bulunurum. Deniz kızı prensi ve ölümsüz ruhu düşündü. Dayanırım dedi titrek bir sesle. Ama unutma, bir kez insana dönüştükten sonra bir daha hiçbir zaman yeniden deniz kızı olamazsın diye sürdürdü büyücü. Bir daha hiçbir zaman babanın sarayını göremeyeceksin. Prensin annesini babasını unutup sana bütün yüreği ve bütün ruhuyla bağlanmayacak olursa hiçbir zaman ölümsüz bir ruhun olmayacak. Bir başka kadınla evlendiği gün yüreğin kırılacak ve artık dalgaların ucunda bir köpükten başka bir şey olmayacaksın. Kabul ediyorum dedi prenses. Bir ölü gibi solgundu. Bu durumda ücretimi de ödemen gerekiyor diye sürdürdü büyücü. Az şey istemiyorum. Senin sesin denizin dibindeki seslerin en güzeli. Prensi onunla büyülemeyi düşünüyorsun. Ben de senden ücret olarak sesini istiyorum. Değerli iksirime karşılık en güzel şeyini istiyorum. Çünkü iksirimi etkili kılmak için içine kendi kanımı akıtmam gerekiyor. Ama sesimi alırsan geriye ne kalır diye sordu küçük deniz kızı. Güzelim yüzün kalır diye yanıtladı büyücü. Hafif ve endamlı yürüyüşün, anlamlı gözlerin kalır. Bu da adamların yüreğini alt üst etmene yeter. Hadi korkma, uzat dilini keseyim, sonra sana iksiri veririm. Peki diye yanıtladı prenses. Büyücü de dilini kesti. Zavallı çocuk dilsiz kaldı. Bundan sonra büyücü kadın sihirli içkiyi kaynatmak üzere kazanı ateşin üstüne koydu. Kazanı temizlemek için bir tutam yılan alarak temizlik iyi şeydir dedi. Sonra göğsünü bıçakla çizerek kara kanını kazana akıttı. Yoğun bir buğu çıktı. Garip mi garip, korkunç mu korkunç görüntüler oluşturdu. Her an yaşlı kadın yeni bir madde ekliyordu. En sonunda karışım fokur fokur kaynayınca timsahın iniltisine benzer bir ses çıkardı. İksir hazırlandıktan sonra duru suya benziyordu. Büyücü kadın bunu bir küçük şişeye boşalttı. İşte dedi. Ormanımdan dönerken polipler seni yakalamak isterlerse onlara bu içkiden birer damla atman yeter. Binlerce parçaya bölünürler. Bu öğüde gerek yoktu. Çünkü polipler prensesin elinde bir yıldız gibi parlayan iksiri görünce korku içinde önünden çekildiler. Böylece ormanı ve böğüren çevrintileri geçti. Babasının sarayına geldiği zaman büyük dans salonunun ışıkları sönmüştü. Herkes uyuyordu kuşkusuz ama girmeyi göze alamadı. Onlarla konuşamazdı artık. Az sonra da bir daha dönmemek üzere bırakacaktı onları. Yüreği kederden çatlayacakmış gibi geliyordu ona. Sonra bahçeye süzüldü. Ablalarının her birinin bahçesinden bir çiçek kopardı. Parmaklarının ucuyla saraya binlerce öpüş yolladı. Sonra denizin yüzeyine çıktı. Prensin sarayını gördüğü zaman daha güneş doğmamıştı. Kıyıya oturup iksiri içti. Bedeninden ince bir kılıç geçer gibi oldu. Bayıldı. Ölü gibi kaldı öyle. Keskin bir acı duyarak uyandığı zaman güneş şimdiden denizin üstünde parlıyordu. Ama yakışıklı prens karşısında duruyor, kara gözlerini üzerine dikiyordu. Küçük deniz kızı gözlerini yere dikti. O zaman balık kuyruğun yok olmuş, yerini ak ve güzel iki bacağın almış olduğunu gördü. Prens kim olduğunu ve nereden geldiğini sordu. Deniz kızı tek sözcük söyleyemeden tatlı ve üzgün bir bakışla baktı. Sonra genç adam elinden tutup saraya götürdü onu. Büyücü kadının dediği gibi her adım dayanılmaz acılar veriyordu. Gene de prensin kolunda mermer merdiveni bir sabun kabarcığı gibi hafif çıktı. Endamlı yürüyüşüne herkes hayran kaldı. Güzelliğine bakmaya doymadan ipekler, musinler giydirdiler üzerine. Ama o hep sessiz kalıyordu. İpekler ve sırmalar giymiş cariyeler şarkı biçiminde prensin önünde atlarının kahramanlıklarını anlatıyorlardı. Güzel şarkılar söylüyorlardı. Prens genç kıza gülümseyerek onları alkışlıyordu. Benim kendisi uğrunda daha da güzel sesimi yitirdiğimi bilseydi diye düşündü deniz kızı. Şarkıdan sonra cariyeler hoş bir müzik eşliğinde güzel güzel dans ettiler. Ama küçük deniz kızı gözleriyle insanların yüreğine cariyelerinkinden daha iyi seslenerek, ak kollarını havaya kaldırarak ayaklarının ucunda neredeyse yere bile dokunmadan dans etmeye başlayınca herkes kendinden geçti. Prens haykırarak onun kendisini hiçbir zaman bırakmayacağını söyledi. Kapısında kadife bir minderin üstünde uyumasına da izin verdi. Dans ederken çektiği acıları kimsecikler bilmiyordu. Ertesi gün atla kendisiyle gelmesi için bir hanım binici giysisi verdi. Böylece hoş kokulu ormanlardan geçtiler, yüksek dağlara tırmandılar. Prenses bir yandan gülerken bir yandan da ayaklarının kanadığını duyuyordu. Gece herkes uyurken mermer merdivenden gizlice indi, ateş gibi yanan ayaklarını denizin soğuk suyunda serinletmek için kıyıya indi, yurdunu anımsadı. Bir gece ablalarını gördü. El ele tutuşmuşlardı. Bir yandan yüzüyor, bir yandan da öyle kederli bir biçimde şarkı söylüyorlardı ki onlara el sallamaktan kendini alamadı. Onu tanıdılar. Kendilerini ne kadar üzdüğünü anlattılar. Her gece geldiler. Bir kez de yıllardır başını denizden çıkarmamış olan yaşlı büyük anneyi ve başında mercan tacıyla deniz kralını da getirdiler. Her ikisi de kollarını kızlarına doğru uzattılar. Ama ablaları gibi onlar da kıyıya yaklaşmayı göze alamadılar. Prens gittikçe daha çok seviyordu onu. Ama onunla evlenmeyi düşünmeden iyi ve sevimli bir çocuğu sever gibi seviyordu. ne var ki ölümsüz bir ruh edinmesi ve günün birinde bir tutam köpük olmaması için prensin deniz kızıyla evlenmesi gerekiyordu. Beni ötekilerden daha çok sevmiyor musun? Prens onu kollarına alıp da güzel alnından öpünce zavallı kızcağızın gözleri bunları söylüyor gibiydi işte. Elbette diye yanıtladı prens. Çünkü sen bütün ötekilerden daha iyi yüreklisin, bana bağlısın. Hem bir gün gördüğüm ama herhalde bir daha hiç göremeyeceğim bir genç kıza benziyorsun. Bulunduğum gemi batınca dalgalar beni karaya, birçok genç kızın yaşadığı bir manastırın yakınlarına sürükledi. En küçükleri beni kıyıda buldu, canımı kurtardı ama onu yalnız iki kez gördüm. Şu dünyada ondan başkasını sevemem hiçbir zaman. Sen ona benziyorsun işte, hatta bazı ruhumda onun yerini alıyorsun. Ne yazık, kendisini kurtarmak için dalgalar arasında manastıra benim taşıdığımı bilmiyor diye düşündü deniz kızı. Bir başkasını seviyor, öyle mi? Ama bu kız bir manastıra kapanmış, hiç çıkmıyor. Bakarsın benim için onu unutur belki. Ben yaşadığım sürece onu severek ona bağlı kalacağım. Prens komşu kralın güzel kızıyla evlenecek. Kralı görmeye gitmek bahanesi altında görkemli bir gemi donatıyor. Ama gerçekte kızıyla evlenmeye gidiyor dediler bir gün. Deniz kızı buna gülümsedi. Prensin düşüncelerini herkesten iyi biliyordu. Öyle ya, annem babam istediğine göre gidip güzel prensesi göreceğim ama evlenmek üzere onu buraya getirmem için zorlamasınlar beni demişti prens ona. Onu sevemem. O senin gibi manastırdaki kıza benzemiyor. Seninle, senin gibi sonsuz sessizliğine karşın gözleri her şeyi anlatan bir bulunmuş çocukla evlenmeyi yeğ tutarım. Prens yola çıktı. Bunları söylerken deniz kızının uzun saçlarını öpmüştü. Kendilerini götüren gemide, "Umarım denizden korkmazsın," dedi ona. Sonra ona fırtınalardan ve kudurmuş denizden, görülmedik balıklardan ve dalgıçların suların dibinde bulduğu nesnelerden söz etti. Bu sözler onu gülümsetiyordu. Öyle ya, denizin dibini herkesten iyi bilirdi. Ötekiler uyurken ay ışığının altında geminin kıyısında oturmuş, bakışlarını suyun saydamlığına daldırıyor, babasının sarayını, gözlerini geminin altına diken yaşlı büyük annesini görür gibi oluyordu. Bir gece ablaları belirdi, kendisine kederle bakıyor, ellerini ovuşturuyorlardı. Kızcağız onları elleriyle çağırdı, her şeyin yolunda gittiğini anlatmaya çalıştı ama aynı anda Muço yaklaştı. Ablaları küçük denizci de yalnızca denizin köpüğünü gördüğü sanısını bırakarak gözden silindiler. Ertesi gün gemi komşu kralın oturduğu kentin limanına girdi. Bütün çanlar çaldı, kulelerin tepelerinden çalgı sesleri yayıldı, dalgalanan bayraklar altında askerler dizildi. Ama prenses çok iyi bir eğitim gördüğü manastırdan henüz dönmemişti. Küçük deniz kızı onun güzelliğini görmeyi çok istiyordu. En sonunda istediği gerçekleşti. Hiçbir zaman böylesine güzel bir yüz, böylesine ak bir ten, böylesine çekici kara gözler görmediğini kabul etmek zorunda kaldı. Prens de onu görünce "Sensin!" diye haykırdı. "Kıyıda canımı sen kurtardın." Sonra kızaran nişanlısını kollarında sıktı. Küçük deniz kızına döndü. "Çok mutluyum," diye sürdürdü. "En büyük dileklerim yerine geldi. Sen de mutluluğumu paylaşacaksın. Çünkü sen beni herkesten daha çok seviyorsun." Denizin çocuğu yüreği parçalanmasına karşın prensin elini öptü. Sevdiği adamın düğün günü ölecek ve köpüğe dönüşecekti. Dört bir yanda sevinç vardı. Muşturucular bütün sokaklarda borular çalarak nişanı bildirdiler. Tapınakta nişanlılar el ele tutunarak kutsandılar. İpekler ve sırmalar içinde küçük deniz kızı da katılıyordu törene. Ama yalnızca yaklaşan ölümünü ve bu dünyada yitirdiği şeyleri düşünüyordu. Aynı akşam iki eş top sesleri içinde gemiye bindiler. Bütün bayraklar dalgalanıyordu. Geminin ortasında altın ve erguvan rengi bir krallık çadırı dikilmiş, içine de görkemli bir dinlenme yatağı yerleştirilmişti. Yelkenler şişti, gemi duru denizin üstünde usulca kaymaya başladı. Gece yaklaşırken değişik renklerde lambalar yakıldı. Denizciler güvertede sevinçle dans etmeye başladılar. O zaman küçük deniz kızı insanların dünyasını ilk kez gördüğü geceyi anımsadı. Dansa katıldı. Bir kırlangıç gibi hafifti. İnsanüstü bir varlık gibi hayran bıraktı herkesi. Ama yüreğinde olup bitenleri anlatmaya olanak yok. Dansın ortasında uğrunda ailesini ve yurdunu bıraktığı, eşsiz sesini gözden çıkardığı, işitilmedik acılara katlandığı kişiyi düşünüyordu. Bu gece onunla aynı havayı soluduğu, derin denize ve yıldızlı göğe bakabildiği son geceydi. Ölümsüz bir ruhu olmadığına göre sonrasız ve düşsüz bir gece bekliyordu kendisini. Gece yarısına değin çevresinde sevinç ve şenlik sürdü. Yüreğinde ölüm, kendisi de gülüp dans ediyordu. En sonunda prensesle prens çadırlarına çekildiler. Ortalık sessizliğe gömüldü. Yalnız gemi kılavuzu dümenin başında ayaktaydı. Küçük deniz kızı ak kollarını geminin kıyısına dayamış, doğuya, şafağın sökeceği yere bakıyordu. Güneşin ilk ışınının kendisini öldüreceğini biliyordu. Birdenbire ablaları denizden çıkıverdi. Onlar da kendisi kadar solgundu. Uzun saçları yelde dalgalanmıyordu, kesmişlerdi. "Sana yardım etsin, ölümden kurtarsın diye büyücü kadına verdik," dediler. "Bize şu ince bıçağı verdi. Bunu güneş doğmadan önce prensin yüreğine saplaman gerekiyor. Sıcak kanı ayaklarının üstüne dökünce ayakların birleşecek ve balık kuyruğuna dönüşecek. Yeniden deniz kızı olacaksın. Gene suya, yanımıza inebileceksin. Ancak 300 yaşında ölüp köpük olacaksın. Ama elini çabuk tut. Çünkü güneş doğmadan önce ikinizden birinin ölmesi gerek. Onu öldür ve geri dön. Ufuktaki şu kırmızı çizgiyi görüyor musun? Birkaç dakika içinde güneş doğacak ve senin için her şey bitmiş olacak." Sonra derin derin içlerini çekerek dalgalara gömüldüler. Küçük deniz kızı çadırın perdesini araladı. Uyuyan genç kadını gördü. Başını prensin göğsüne koymuştu. Onlara yaklaştı, eğildi, öylesine çok sevdiği adamın alnına bir öpüş kondurdu. Sonra gözlerini parıltısı gittikçe artmakta olan tan yerine çevirdi. Birbiri ardından keskin bıçağa ve düşünde eşinin adını mırıldanan prense baktı, bıçağı titreyen ellerle kaldırdı ve ta uzağa dalgalara fırlattı. Bıçağın düştüğü yerde sudan kan damlaları fışkırır gibi oldu. Deniz kızı prense bir kez daha baktı, hızla koşup denize atladı, burada bedeninin eriyip köpüğe dönüştüğünü duydu. Bu sırada güneş dalgaların içinden çıktı. Tatlı ve iyilik getirici ışınları soğuk köpüklerin üstüne vuruyordu. Ama küçük deniz kızı ölmüş gibi bir duygu duymuyordu. Parlak güneşi, erguvan rengi bulutları gördü. Üzerinde de binlerce saydam ve göksel yaratık uçuşuyordu. Sesleri dinleyeni kendinden geçiren bir ezgi oluşturmaktaydı. Ama öylesine inceydi ki hiçbir insan kulağı işitmezdi. Tıpkı hiçbir insan gözünün de bu yaratıkları göremeyeceği gibi. Denizin kızı onlarınkine benzeyen ve yavaş yavaş köpüklerden sıyrılmakta olan bir bedeni bulunduğunu gördü. Hiçbir müziğin düşündürtemeyeceği bir sesle "Neredeyim?" diye sordu. Ötekiler "Hava kızlarının arasında," diye yanıt verdiler. Deniz kızı ölümsüz ruhtan yoksundur, ancak bir insanın aşkıyla ölümsüz bir ruh edinebilir. Ölümsüz yaşamı kendi dışında bir güce bağlıdır. Deniz kızı gibi hava kızlarının da ölümsüz bir ruhu yoktur. Ancak yaptıkları iyiliklerle ölümsüz bir ruh kazanabilirler. Serinlik götürmek üzere pis havanın insanları öldürdüğü sıcak ülkelere uçarız. Havaya çiçeklerin güzel kokusunu yayarız. Geçtiğimiz her yere yardım götürür, sağlığı geri getiririz. 300 yıl süresince iyilik yaptığımız zaman insanların ölümsüz mutluluğuna katılmak amacıyla ölümsüz bir ruh kazanırız. Zavallı küçük deniz kızı, sen de bütün gönlünle bizim harcadığımız çabaları harcadın. Bizler gibi sen de acı çektin, zor deneyimlerden alnının akıyla çıktın, hava varlıklarının dünyasına dek yükseldin. Burada iyiliklerinle ölümsüz bir ruh kazanmak yalnız sana bağlı. Küçük deniz kızı kollarını göğe doğru kaldırdı. İlk kez gözyaşları döktü. Gemiden yeniden sevinç dolu sesler yükseldi. Ama prens de güzel eşinin kendisinin sulara atıldığını bilmiyormuş gibi hiç gözlerini ayırmadan kaynayan köpeğe hüzünle baktıklarını gördü. Görünmeden prensin eşini öptü, prense gülümsedi. Sonra bir pembe bulutun üstünde havanın öteki çocuklarıyla birlikte yükseldi, yükseldi, yükseldi.